10. ayrım, sayfa 189. Aydınlanmanın bütün yaptığı sömürü kültürünü perçinlemektir. Şu farktaki hümanist ideoloji doğrultusunda kilise gitti, saray geldi. 3. Napolyon, Paris'i anarşistlerin ve diğer baş belalarının yuvalarını kurutmak için yeniden inşa etti. O geniş bulvarların açılmasının, köşeli rayonların kurulmasının nedeni, halkın denetim altına alınması, imparatorun iktidarının sağlamlaştırılması arzusudur. Sonra da tuttular Paris modelini, başta Cezayir, Fransız kolonilerine de ihraç ettiler. Müslüman Medine'leri Fransız askeri mimarları tarafından acımasız bir biçimde modernleştirildi. Aynı şeyi İngilizler de yaptı. Ticaret yollarını güvence altına alsınlar, sömürgelerini denetleyebilsinler diye dünya çevresine 60'tan fazla benzer şehir kurdular. Le Corbusier'i bilir misin? 20. yüzyıl modernizminin gurusu, İsviçreli saat yapımcısının oğlu. Şehirler vatandaşlara bırakılamayacak kadar önemlidirler diyen mimar. Dipnot, 1887-1965, İsviçre doğumlu Fransız mimar. Asıl adı La Chaux de Fonds, Switzerland. Katıksız geometriden bahseder, şehirlerin tabiata tecavüz ediyor olmalarını överdi. Ev içinde yaşanacak bir makinedir. Köşeli dev binalar, geniş düzlüklere puantiye kumaş gibi yerleştirilmiş tek tük ağaçlar. 1945 sonrası SSCB mimarisi. Biliyorum, Stalin mimarisi Le Corbusier'e öykündü. En az Rastrelli kadar ben merkezci, toplumsal sorumluluktan yoksun adama. Sosyal konutlarda beton yığınlarında yaşayacak olan kendileri değildi tabii. "And Aytunç?" diye sordu Alexine. "Aytunç bütün bunların neresine oturuyor?" Söylediğim gibi hiçbir yerine oturmuyor Alexi. Pekala, şöyle söyleyeyim. Bana Janine Weed'in Teresa'ya yazdığı Solzhenitsyn'i anlatan mektubunu okuttuğun gün hatırlıyor musun?
Evet.
Solzhenitsyn'in Batı basınında reformcular olarak takdim edilen küçük bir aydın grubunun komünizme karşı yaygın husumeti suistimal etmekten öteye gitmediklerinin, ana hatlarıyla bile olsa ortaya Rus halkının onaylayacağı ve uygulanabilirliği olan bir program koymadıklarının farkında olduğunu yazmıştı. Solzhenitsyn'in yeni Rus Cumhuriyeti'nin geleneksel Hristiyan değerleri, ahlak, feragat, tevazu gibi Rusların saygı duyduğu erdemler üzerine inşa edilmesi gereğini savunduğunu, ideolojik, ruhani ya da siyasi, Rus yaşamının her veçhesinde muhteşem bir etki yaratabileceğini, Rusya'nın en büyük peygamber devlet adamı olabileceğini iddia ediyordu. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 33.
Hatırlıyorum, evet.
Okey, ben Aytunç'un Türkiye'nin en büyük peygamber mimarı olmasını istedim. Jesus Christ! Yeniden kalktı, pencereye yürüdü. Lenin prospekti seyretmeye koyuldu. Pencereye yanaşmasan daha iyi değil mi? Silah sesleri durmadı, çatışma sürüyor.
Cevap vermedi. Epey bir süre caddeyi seyretti, neden sonra? Ama o batının geleceğine sıçramayı seçti, öyle mi?
Yes, he did. Einstein'ın Merkür gezegeninin çevresinin uzunluğunu doğru bildirip ispatını gelecek kuşakları bırakması gibi bir işti. Kuantum sıçraması gibi bir sıçrama. Ama dediğim gibi Aytunç bir dehaydı, ona da bu yakışırdı.
Sözümü kesti. Bahsettiğin sıçrama geri kalmışlığı ikame etmek için?
Elbette. Toprak zeminde sal gibi kayan depreme dayanıklı bina tasarımının patentini aldı. Kaliforniya'dan. Müthiş bir buluştu. Mimari tarihinde bir devrim.
And.
Türkiye'de hiçbir uygulama şansı olmayan bir devrim. Bizde ne o ham madde var, ne o iş gücü, ne de o yüksek teknoloji. Bir Pınar gibiyi görmüş müydün Alex'i? Ayn Rand'ın aynı isimli romandan yapılan film. Mimar Howard Roark rolünde Gary Cooper, Frank Lloyd Wright'ın hayatını oynamıştı. Uzun boylu, yakışıklı, tavizsiz, başına buyruk, gözü pek bir adam. Eserinden ödün vermektense yaptığı binayı kendi elleriyle yıkar. Aytunç o filmdeki mimar. Kesin, keskin, geometrik ispatların tavizsiz mimarı. Tanrı insan. Kendi aklından başka kimseden emir almadı. Ne hükümetten, ne halktan, ne de tabiattan. Mahlukatı bağırta bağırta dikti eserlerini. Ama bana sorarsan şandan, şöhretten, utançtan kaçtığı gibi kaçmalı. Çünkü iyi bir savaşçı savaşsever değildir. İyi bir dövüşçü öfkeli değildir. İyi bir fatih gaspçı değildir. İyi bir lider baskıcı değildir. Evrenin refiki böyle olunur ki evrenden aşağı kalmayan bir refik almak ülküsüdür. Gelmiş geçmiş tüm çağların. Dipnot. Avoid glory as you avoid shame. A good warrior is not warlike. A good fighter is not wrathful. A good conqueror is not grasping. A good leader is not overbearing. This is being the equal companion of the universe, the highest ideal of all the ages. Lao Tzu'dan mealen. Karette karette kaplumbağalarının Aytunçunki gibi bir insanüstü azmin karşısında ne kadar zavallı, ne kadar marjinal kalabileceklerini tahmin edersin. Sana bir şey söyleyeyim de gül. Atatürk reformlarının başarıyla tamamlandığını, Türkiye'nin muasır medeniyeti yakaladığını, Aytunç'un binalarıyla idrak ettim ben. İslamiyet'in bir hatıradan ibaret olduğunu da öyle.
Yerinden kalkıp pencereye varmak, Elbrus tepelerinde şafağı aramak sırası bendeydi, öyle yaptım. Göçten önce biz Tatarlar gökkürenin rölevesini çıkarır, barınaklarımızı kutsal gök cisimlerinin indirdiğimiz, hayali şaküllerimizin toprağa değdiği noktalarda inşa ederdik diye anlattım. Dipnot, Schrödinger'in kedisi Rüya, sayfa 29. Yerleşimlerimiz bu nedenle toprağa rastgele düşen tohumlara benzerler. Meskenlerimiz göksel cisimlerin yansımaları oldukları için kutsaldırlar. Öncelik kutsal olanındır. Anadolu'da sokaklara cetvel değmemiştir. Eğri büğrüdürler ama bence hiçbir mahzuru yoktur. Çünkü hiçbir planlama hangi tasarımın insan yararına olduğu sonucuna ulaşamaz. Huzura giden yolu önceden belirleyemez. İslam'la birlikte kutsal meskenlerimizin mahremiyetini duvarlarla korumaya aldık. Duvarların, kapıların, pencerelerin yüksekliklerini hane halkının mahremiyetini korumak üzere ayarladık. Dünyevi zenginlikle övünmek kabalıktı. Yapılarımızı olmayanları imrendirecek şekilde süslemedik. Bu gezegende ölümsüz olanın sadece Allah olduğu bilgisiyle donanımlıydık. Yıllar önce o müjikin Şevket Süreyya'ya söylediği gibi, mülkün asıl sahibinin o olduğunun bilincindeydik. Ona ihanet edilmeyecekse başta eşref-i mahlukat, onun yarattıklarına da ihanet edilmeyecek. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanı, malın en hayırlısı Allah yolunda harcananı. Allah yolunda harcananın da en hayırlısı halkın en çok ihtiyaç duyduğunu karşılayanıdır düsturu rehber edinilecektir. Teresa haklıydı Alexi, bizde hayat bireyin mezara konmasıyla birlikte sona ermez. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 89. İnsan ölünce ameli kesilir ama üç şey devam eder. Bunlardan birincisine sadakayı cariye deriz. Sevabı devam eden sadaka demektir. Yani ebedi hayır. İkincisi bireyden geri kalan yararlı bilim. Üçüncüsü de hayırlı bir evlattır. Osmanlı Samoder yeslerinin ve soylularının servetleri sevabı devam eden sadakalara, vakıflara harcandı. Halkın en çok ihtiyaç duyduğu medreselere, imaretlere, aşevlerine, misafirhanelere gitti. Rusya'ya geldiğim günkü doğum gününde restorana çıkmak için asansör beklerken, Kiev Prensi Vladimir'i bizim Söğütlü Orhan Bey diye düşünmem gerektiğini söylemiştiniz. Hatırlar mısın? İlk vakıflar işte o Orhan Bey'in zamanında kuruldu. İmparatorluk aydınlanmaya toslayıncaya kadar kurulmaya devam etti, hala da sürüyor. 1850'lere kadar biz İstanbul'da belediye nedir bilmedik. Çöp toplamaktan aydınlanmaya kadar belediyelerin işlerini vakıflar yaparlardı. Ve bu vakıfların üçte ikisi Osmanlı hanedan mensuplarının kurdukları vakıflardı. Bir tahmine göre toplam iş gücünün %16'sını istihdam ederlerdi. Dipnot, Bahaettin Yedi Yıldız, Osmanlı Devleti ve Vakıflar. Şehirler siyasetin yapılaşmış durumlarıdır diyorsun ya, Engels görseydi bizim şehirlerimizle gurur duyardı. Hatırlar mısın, onun bir gözlemi vardır. Sanayi devrimi sürecinde büyüyen fabrikalarla birlikte şehirlerin yoksullara tahsis edilmiş rayonlarının da büyüdüğünü söyler. Liverpool'da hektar başına 3000 kişinin düştüğünü, insanların bulabildikleri her delikte yaşamaya çalıştıklarını, mahzenlerin bile tıka basa insan dolduğunu anlatır. Hava kirliliğinden, bronşitten, veremden bahseder. Hava kirliliği bizde de oldu ama bizde fabrikalardan çok yoksulların yaktıkları adi kömürden oldu. Bir de bizde insanlar mahzenlere girmediler, şehirlerin etrafında gecekonular inşa ettiler ve onları Regulyarnaya'dan korudular. Bana Rusya'nın heybesinde taşıdığı malların değerinin farkında olmayan bir deve olduğunu söylüyorsunuz ya, bir de bizi görmelisin. Aytunç geleneğin ötesine atlamakta öyle kararlıydı ki, ne Tatar akrabalarımıza baktı ne Osmanlıların bir bildikleri olmuş olabileceğini düşündü. O patenti alırken kendisinden geriye yararlı bir şey bırakmak istediğinden kuşkum yok. Ama dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. İnsanı reddeden mimari de zehirli bir yılan gibi şerir olabiliyor. Nitekim Amerikalılar patenti aldılar ve hasır altı ettiler. Bugün yarın İstanbul başımıza yıkılacak. Aytunç kahrından kanlı gözyaşları dökecek. Ama itiraf edeyim ki o yaşlar timsahın gözyaşları olacaklar. Çünkü o patenti kendini tatmin için aldı. Bizi sakınmak için almadı. Oysa Türkiye'nin Mimar Solzhenitsyn'i olabilir. Dehasını yüz binlerce İstanbulluyu kurtarmak için kullanabilirdi. Evet, dehanın da helal olanı var, olmayanı var. Soğa ayağa kalktı, ışığı söndürdü. Güneşin ilk ışıklarının odayı pembeye boyamasını bekledi. Soğa diye fısıldadı tekrar. Aytunç'u Amerikalılara teslim olduğu için terk ettin. Amerikalılar zurnanın son deliği. Benim eşim olacak erkek halkını satmaz. Satarsa benim eşim değildir. Bunu söylemedim. Öyle olsun Zelenski dedim. Sesimdeki düş kırıklığı reddedilemeyecek kadar belirgindi. Öyle olsun. Alexi o günlerde anlayamadığım bir biçimde ısrarlıydı. Ama terk ettin değil mi? Aytunç'u terk ettin. No, hayır, onu terk etmedim. Ben yok oldum. Bir sabah uyandım ve yoktum. Aynaya baktım, yüzüm aynı yüz, ellerim aynı eller. Bedenimi yokladım, orada duruyordu ama ben hükümsüzleştirilmiştim, yoktum. Tapındığım Allah'ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmişti, tanımıyordum. Aytunç nikah dairesine bir imza darbesiyle hükümsüzleştiriverdi beni. Okey, sen sormadan ben söyleyeyim. Ben bir Tatarım, ben bir Moskov'um, ben bir Osmanlıyım, ben bir Asyalı, bir Doğuluyum. Bir imza ile benden boşanan o, onun meşruiyetini kaybetmiş gücünün karşısına ayakta kalma savaşı veren ben. Anlamıyor musun? O imza ile Aytunç özgürlüğün ve aşkın organik birlikteliğinden boşandı. Nizami mimariye intikal etti. Yapmama, katılmama özgürlüğünden, varlıkların arasındaki organik birlikten, dayanışmadan, aşktan boşandı. Durdu, baktı baktı. Sobornost. Sıkıldım. What is Sobornost? Barıştırmacılık ruhu diye açıkladı. Ne Katolik'in hiyerarşisi, ne Protestan'ın bireyselliği, Sobornost. Egemenlerin şekillendirmediği, bireyin toptan kuşatılmadığı, lakin yapayalnız da bırakılmadığı, benim biz olarak görüldüğü toplum. Modernitenin ve bireyselliğin karşısındaki yegane sahici alternatif. Nasıl baktıysam gönüllü birliktelik dedi, milliyetçilik değil dedi. Biz böyle bir toplumduk Alexi, hiç değilse yakın zamana kadar söze biz Türkler diye başlayıp birbirimize benzeriz diye bitirirdik. Biz Türklerden kasıt kendilerine Türk demekten gocunmayanlar. Ama artık Rusya için söylenen hemen her şey bizim için de geçerli. Meşruiyetini ve güvenilir ulemasını kaybetmiş, aşırı derecede yıpranmış, sadece aydınlarının desteğinden değil, camilerini dolduracak güvenilir müminlerinden de yoksun bir toplum. Entelektüel bir boşluk içinde temsil ettiklerinin ihtiyaçlarını dillendirmekten aciz, bir o kadar da zayıf ve deorganize muhalefet. Ülke çıkarlarını hiçe sayan küreselleşmeciler diye birileri, medyayı kontrol eden finansman çevreleriyle devlet arasındaki enformasyon savaşlarında bölünmüş bir halk, kendi hükümetleriyle yabancı bir güç müşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri, insan hayatının gündelik gereksinimlerinin ötesinde daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanıyor olması, tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, ahlaki ve dolayısıyla ekonomik düzelmenin mümkün olmadığı duygusunun, biz adam olmayız hükmünün yerleşikliği karşısında yok sayılmaktan bitkin düşen bir Türk, eser vermek, eserlerini yaşarken tescil ettirmek, emeğinin keyfini çıkartmak isteyen bir profesyonel, Aytunç. Kaldı ki nişanlı bile değildik, bu bağlamda serbest bir adamdı. İstediğiyle evlenebilirdi, bana haber vermek gibi bir mecburiyeti de yoktu. Gel gör nasıl ki yegane terazisi layık yasalardan ibaret olan bir toplum insanoğluna layık bir toplum değil. Yegane terazisi durumu başarıyla kurtarmaktan ibaret bir insan da insanlığa layık biri değil Alexi. Vorkuta da bana aydınlanma yasalarının harfi üzerine bina edilmiş ve daha yükseğe asla uzanmayan bir toplum, insanın yüksek niteliklerinden nasibini almayan bir toplumdur demiştin, hatırlıyor musun? Well, Aytunç da daha yükseğe uzanmaktansa patentini örfi yasaların güvenilir ellerine teslim etmeyi seçti. Senin anlayacağın Katolik oldu. Bunu hiç beklemiyordu. Katolik mi oldu? Güldüm ben de. Siz dememiş miydiniz, teknik olarak Katoliklikle kurtuluş, vaftiz ve yaklaşık 200 kilise dogmasına iman etmekle mümkündür diye? Katoliklerinkinin yerine yeni dünya düzeninin gelişmişlik dogmalarını koy. Birleşmiş Milletler'in kalkınma indekslerini koy, ruhunu kurtarırsın. Ne sespa? Bana gelince ben Katolikliğin ne yaptıysa nüfuz edemediği Asya kıtasındanım. Ha, bu gezegende doğuyu seçmek demek bitmez tükenmez reformların saldırısına maruz kalmak demekmiş. Hükümsüzleştirilmeyi göze almak demekmiş. Varsın olsun, doğunun ataletini batının dinamizmine tercih ederim. Sizin Zapatniki ne derse desin Çin'i Avrupa'ya tercih ederim. Dipnot, Zapatniki, batılaştırmacılar. Gözlerini yüzüme dikti. So diye ünledi yine. Yeteneklileri öldür ki herkes kurtulsun. Nasıl? Yeteneklileri doğra ki herkes kurtulsun dedim, dedi Alexi. Hikmet bilginin yararsız olduğunu anlamaktadır. Bilginin yararsız olduğunu anlamamak hastalıktır. Tepkimi ölçmek ister gibi duraldı. Lao Tzu diye ekledi. 1998'in Güro'ya Gürellisi olmasaydım bilmem ki bilginin yararsız olduğunu söyleyen birisine nasıl bir tepki verirdim. En hafifinden aynı odada kalmayacağım kuşkusuz. Ama Nalçik'te Rusların olağanüstü deneyimlerine nüfuz etmeye çalışan, Çin'e uzak da olsa ısım olarak bakan birisi olarak anladım ne dediğini. İnsan ömrü sınırlı, bilgi sınırsızdır. Sınırlı olanı sınırsızın peşine takmak ölümcüldür ama bildiğinin kesin doğru olduğunu sanmak, işte o sahiden ölümcüldür diye de ben ekledim. Chuang Tzu, Chuang Tzu'nun kitabı. Bunu Tao Te Ching'den aklımızda kalanları ard arda sıralamamız izledi. Alexi, herkes güzelin ne olduğu hususunda hemfikir olduğunda çirkinin kaderi el birliğiyle tayin verilmiş demektir. Ben, insanlar malumat ve azim sahibi olmazlarsa eyleme geçemezler. Eylem yapılmazsa ahenk baki kalır. Alexi, cehaleti teşvik et ki açık gözler hadım olsunlar.
Ben, düşünmekten vazgeç ki sorunlar çözülsün.
Şimdi Tao Te Ching dediğim İsa'dan önce 600-300 yıllar arasında Çin'de derlenmiş olan ilmi ihlal. Tao yeryüzündeki tüm yaşamın yolu ya da tariki. Te hayatın insanoğluna uyacak şekilde yaşanması. Ching kadim metin. Lao Tzu Aristo'nun akranı. Donar dogmaya dönüşürler diye düşüncelerinin yazıya dökülmesini bile istemeyen adam. Pravda ve özgürlüğün anahtarının sadelik olduğuna inanıyor. Müritlerini tabiatın kanunlarını anlamaya, sezgilerini güçlendirmeye, bu güçlerini hayatı aşk ve huzurla yaşamak yolunda kullanmaya teşvik ediyor. İnsanlar tabiat kanunlarına saygı göstermezlerse kaçınılmaz biçimde olumsuz etkileneceklerdir. Kanunlara bilgi ve saygıyla teslim olmaları halinde tabiat onları denge ve ahenkle ağırlayacaktır.
Aman Lunacharsky duymasın dedim demesine de adamın duymamış olması mümkün değil. Rusya dünya kurulduğundan beri Çin'i tanıyor. Ama intelijenti hele de batılılaştırmacı Zabatniki, Orient dedikleri ülkeyi Avrupa medeniyetinin antitezi olarak küçümsüyorlar.
Petro ve Yekaterina dönemlerindeki resmi görüş Rusya'nın aydınlanmış bir batı devleti, Çin'in ise hantal bir doğu ülkesi olduğu şeklindedir. Dahası ilerici Rusya kendisinin Orient'e medeniyet götürdüğü düşüncesinde. 1800'lü yıllarda Çin'in gerçek bir medeniyeti ya da kültürü olmadığını iddia ediyorlar. Rus sosyalizminin atalarından Alexander Herzen, daha doğrusu Gertsen, dipnot Alexander Herzen, My Past and Thoughts, New York, Alfred A. Knopf, 1968, Volume 3, pp, 1080-1081. Çin'i tanımıyor, ülke hakkındaki düşünceleri İngiliz John Stuart Mill'den mülhem. Buna karşın bir Avrupalı'dan daha Avrupalı olduğundan Çin'in adam yerine konulup üzerinde konuşulmasının bile abesle iştigal olduğunu söylüyor. Keskin çizgilerle belirlenmiş her şeyden nefret eden, özgün ya da sıra dışı olandan uzak duran Çin'in durağanlığını, ataletini Avrupa'ya da bulaştırmasından korkmaktadır. Dipnot Alexander Herzen, 1812-1870, My Past and Thoughts, New York, Alfred A. Knopf, 1968. Her ne kadar Avrupa kadar kültürlü değilse de, her ne kadar baskıcı bir yönetim altında eziliyorsa da, dinamik ve manevi gücü sağlam bir ülke olarak Rusya'nın Çin'e örnek teşkil edebileceğini, hatta Çin'i yeniden şekillendirebileceğini iddia ediyor. Bunları bana anlatan David Rabinovich'in yardımıyla Rossiya Otel'den sonra evine taşındığı Marina Goldovskaya'nın arkadaşı Alexander Lukin. Lukin Dışişleri Bakanlığı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyesi. Moskova Siyasi ve Hukuki Araştırmalar Enstitüsü direktörü. Yani ciddiye alınması gereken bir entelektüel. Tanıştığımızda Washington'dan konuk öğretim üyesi olduğu Brookings Enstitüsü'nün Kuzeydoğu Asya Siyasi Araştırmalar Kürsüsü'nden yeni dönmüştü. Anladığım kadarıyla Oxford'da doktora yapmış, Harvard Üniversitesi'nin Belfort Bilim ve Uluslararası Merkezi'nde ders vermiş, kitapları var. O akşam konu Rabinovich'in 1990 yılında cinayete kurban giden akrabası Peder Alexander Men davasında yeni deliller bulunduğundan konuşulurken açıldıydı. Dipnot aydınlanma değil merhamet sayfa 252. Kibar bir adam olan profesör sohbetin dışında kalmamam için bana Peder Men'i tanıtma bağlamında müdeveffanın Alexander Solzhenitsyn ve Nadejda Mandelstam'ın da dahil olduğu çevrelerle ilişkisi olan bir entelektüel olduğunu anlattı. Solzhenitsyn malum, Nadejda Mandelstam'ın ünlü şair Osip Mandelstam'ın eşi şaire Anna Ahmatova'nın yakın arkadaşı olduğunu, Stalin'i eleştiren bir yapıtı nedeniyle 1938'e tasfiye edildiğini Tereza'dan biliyordum. Dipnot aydınlanma değil merhamet sayfa 176-436. Lukin o gece bir de Pedermen'in Vladimir Solovyev isimli bir Rus Hristiyan filozofunun reenkarnasyonu olduğundan, her ikisinin de Rusya'nın kurtuluşunu Katolik Ortodoks Birleşmesi'nde gördüklerinden bahsettiğiydi ki, Solovyev'in önemini çok daha sonra Hristiyan gnostiklerinin Rus ruhunun yapılanmasındaki rollerini kavrayınca anlayacaktım. Dipnot Solovyev, Vladimir Sergeyevich Solovyev, 1853-1900. Meğer Yahudi kökenli Demiurge'yi Antichrist ya da Deccal olarak yorumlayan en etkili düşünürlerden birisi Solovyev. 1892'de en aziz olsun görmüyor musun ki gördüğümüz her şey gözlerimizin göremediğinin gölgelerinden ibarettir diye yazmış. En aziz olsun duymuyor musun ki gündelik yaşamın patırtısı yere düşen sessiz yankılarından ibarettir saadet şarkılarının. Sayfa 201. Solovyev bilinmeden ne Rus ruhu bilinir ne de Bolşevik devrimi diye düşünmeye başlamam, ölümümün 100. yılı dolayısıyla kaleme alınan Vatikan kaynaklı bir makale. Dipnot Solovyev and Our Time, Kardinal Giacomo Biffi, ISV, 2000. Makalenin yazarı Kardinal Biffi, önemli bir adam. 1928 Milano doğumlu. Milano İlahiyat Fakültesi profesörü, 1950'de cübbe giyiyor. 1976'da biskopos, 1984'te Bologna başpiskoposu, 1985'te kardinal. Biffi, Soloviev'i Doğu ve Batı Hristiyanları arasındaki diyaloğun öncüsü ve örneği olarak onurlandıran Papa II. John Paul adına konuşuyor. Vladimir Sergeyevich Soloviev, 100 yıl önce 1900 yılının 31 Temmuz'unda, bizim Efrenci takvimimize göre 13 Ağustos, göçtü diye başlıyor. 20. yüzyılın yani olaylarını ve felaketlerini çarpıcı bir serahatle öngördüğü ve fakat tarihi yönelişi ve egemen ideoloji itibariyle kendisinin en derin ve en önemli öğretilerini reddedecek olan bir yüzyılın eşiğinde göçtü. Soloviev'in öğretisi peygambervari olduğu kadar da dikkate alınmayan bir öğretiydi. Zamanının şen şakrak ve sınırsız iyimserliği doğrultusunda büyük Rus filozofu yeni yüzyılın parlak bir gelecek vaat ettiğini, insanı aşan unsurlarından kurtulmuş bir yeni ilerleme ve dayanışma dininin rehberliğinde refah, barış, adalet ve güven dolu bir döneme girildiğini söyledi. Ancak Soloviev mukaddesattan arındırılmış bir öngörünün büyüsüne kapılmayı reddetmenin ötesinde mukadder felaketleri peygambervari bir isabetle sezinledi. Birkaç yıl içinde Rusya'yı ve insanlığı ezecek olan kolektivist despotluğun kısırlığını ve zulmünü gördü ve lanetledi. Dünya şiddet kullanarak kurtarılmamalıdır diyordu. İnsanların var güçlerini yüce bir amaç uğruna birlikte çalışmaya adadıkları bir durum tasavvur edilebilir. Ama eğer bu bir tasavvur olmaktan çıkar da dayatmaya dönüşürse zulüm kaçınılmazdır. Dayatmanın insanlığın bütününü içermesi halinde sonuç evrensel kardeşlik değil, devasa bir karınca yuvası olacaktır. Soloviev'in bahsettiği karınca yuvası yapılanması Lenin ve Stalin'in kör ve zalim ideolojileri tarafından gerçekleştirildi. Üç Diyalog ve Deccal'in Hikayesi isimli son kitabında 20. yüzyılın büyük savaşlar, iç çekişmeler ve ihtilaller yüzyılı olacağını anlattı. Ayrı uluslar şeklindeki eski yapılanma ve arkaik monarşiler ve monarşik kurumlar ortadan kalkacak ve Birleşik Avrupa devletlerine giden yol açılacak diye yazdı. 20. yüzyılın sonunda Hristiyanlığı beklediğini söylediği büyük buhranı öngörmüş olması hayret vericidir. Kendisi bu buhranı Deccal karakterini kullanarak anlatır. Bu büyüleyici karakter herkesi etkilemekte, herkesi ikna etmekte başarılı olacaktır. Soloviev'in bu karakterinde günümüzün karmaşık ve mühem dindarlığı kolayca okunmaktadır. Büyük düşünür Deccal'in adanmış bir ruhaniyatçı, hayranlık uyandırıcı bir iyiliksever, aktif bir pasifist, kararlı bir vejeteryan ve etkin bir hayvan hakları savunucusu olduğunu yazmaktadır. Dahası Deccal Kutsal kitabı, Tübingen İlahiyat Fakültesi tarafından onur doktorasına layık görülecek kadar iyi bilecek uzman bir müçtehit olacaktır. Dipnot, Tübingen İlahiyat Fakültesi, Almanya'da ünlü Protestan İlahiyatı Fakültesi. Her şeyden öte mükemmel bir ekümenist olarak hikmet dolu tatlı sözlerle yüklü diyaloglara girişecektir. Deccal İsa'ya ilkesel olarak karşı olmayacak, hatta İsa'nın öğretisini takdir edecektir. Ancak İsa'nın öğretisinin eşsiz olduğunu, İsa'nın dirildiğini ve bugün aramızda olduğu düşüncesini kabul etmeye yanaşmayacaktır. Kardinal Biffi makalesine, bu senaryonun üzerinde düşünmemiz gereken bir senaryo olduğu kanısındayım diye devam ediyordu. Bu senaryoda etkin müminlik, insancıl ve kültürel bir harekete indirgenmiş, İncil'in mesajı her türlü felsefe ve dinle birlikte aynı kefeye konulmuş. Tanrı'nın kilisesi sosyal yardım örgütüne dönüştürülmüş olmaktadır. Soloviev'in aslında olanı öngörmediğinden emin olabilir miyiz? Bugün kefaretini İsa'nın kanının ödediği mukaddes ulusun, kilisenin karşısındaki en korkutucu tehlike bu değil midir? Bu soru fevkalade rahatsız edici ama kulak arkası etmememiz gereken bir sorudur. Soloviev 20. yüzyılı kimsenin anlamadığı kadar iyi anladı. Ama 20. yüzyıl Soloviev'i anlamadı. İtibar görmedi, onurlandırılmadı demek istemiyorum. Rus filozoflarının en büyüğü olduğuna pek az kişi itiraz eder. Thomas Aquinas'la aynı düzeyde görenler bile vardır. Ancak 20. yüzyıl onu dinlememiş, hatta işaret ettiği yolun tam tersine gitmeyi seçmiştir. Bugün bilgili ve etkin Hristiyanlar bile Soloviev'in tanımladığı gerçekliğin idrakinde değildirler. Örneğin egoist bireycilik yasalarımıza ve davranışlarımıza gün geçtikçe daha belirgin bir şekilde yerleşmektedir. Ahlaki sübjektivizm insanların hukuk ve siyaset alanlarında farklı davranmalarını kabul ve hatta teşvik edilmesini getirmiştir. Tolstoy anlamındaki pasifizm ve şiddet karşıtlığı, İncil'in öngördüğü barış ve kardeşlik ile karıştırılmakta ve bu yanılgı güçsüzlerin güçlülerin insafına terk edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Gerici damgası yemek korkusu Tanrı'nın planının bütünlüğünü, kutsal doğruların yaşamın her alanda tebliğ edilmesi gereğini unutturmakta, bütünlüklü ve anlamlı bir Hristiyan yaşamının sürdürülmesine engel olmaktadır. Ben merkezci ve basiretsiz bir cinsel devrimin peşinde sürüklenen 20. yüzyıl, tarihte misli görülmemiş bir biçimde aleni kabalık ve utanmazlıkla sonuçlanan müstekarlığa ulaşmıştır. Dahası 20. yüzyıl tarihteki en baskıcı, en kanlı, insan hayatına karşı en saygısız, en merhametsiz yüzyıldır. Dini duygulara gelince, 20. yüzyıl doğuda devlet ateizminin insanlığın büyük bir bölümüne dayatıldığı, dünyevileşmiş batıda hızla yayılan haz düşkünü ve serbestiyetçi ateizmin, Tanrı'nın ölümü şeklindeki ucube fikre kapıldığı bir yüzyıldır. Özetle, Solovyev hiç kuşkusuz bir peygamber ve bir hocaydı ama bir bakıma nafile bir hoca. Büyüklüğü ve zamanımızdaki değeri de buradan gelir. İnsanoğlunun tutkulu bir savunucusu olduğu kadar da iyilikçiliğe karşı birisi, yorulmaz bir barış havarisi olduğu kadar da pasifizm karşıtı birisi. Hristiyan birliğini yücelttiği kadar her türlü tavizin yılmaz bir hasmı, doğa aşığı olduğu kadar günümüz ekolojik kışkırtmalarına karşı birisi. Kısacası doğrunun dostu, ideolojinin düşmanı. Onun gibi liderlere bugün ihtiyacımız büyük. De ki iş Çin'e gelince büyük Solovyev'in tutumu da her zeninkinden farksız. Medeniyetinin temelinde bireysel eylemcilik yatan Avrupa'ya karşı pederşahi gücün mutlaklığını savunan Çin'in, Solovyev'in tarih kavramına hiçbir biçimde uymayan bir muammadır. Maddeci fiziki güce tapınan, adalet ve evrensel sevgi vaaz eden Hristiyanlığa misli görülmedik bir biçimde direnen, ilerici dünyanın merkezinde yer alan Batı Hristiyan medeniyetinin dışında kalmaya kararlı bir ülke olarak Çin'in Rusya ve Avrupa için çok büyük bir tehlike arz ettiğini beyan eder. Ruhani olarak kısır ve faydasız olduğunu, dünyaya verdiği tek bir iyi fikrin, tek bir buluşun olmadığını söylemekten çekinmez. Solovyev'e göre Çin'in bir başarısı varsa o da su geçirmez bir toplumsal nizam kurmuş olmasıdır ki, bunu kültürünün sadece kendisine ait olanı sevmek, sadece kendisine ait olana değer vermek şeklindeki ilkesine borçludur. Öte yandan sadece kendisine ait olanı sevmek, sadece kendisine ait olana değer vermek ilkesi başlı başına bir tehlikedir. Avrupalı aydınlar tarafından benimsenmesi halinde dünya için tek çözüm olan Katolik Ortodoks bütünleşmesi ülküsünü boş bir ütopyaya indirgemesi kaçınılmaz. Solovyev'in bir de Pan-Mongolizm diye bir şiiri var ki, Profesör Lukin o akşam okuduğunda üstüme alınmadım desem yalan olur. Hatırladığım kadarıyla şöyle bir şeydi. Malezya denizlerinden Altay dağlarına kadar Doğu adalarının reisleri topladılar ordularını duvarlarında isyankâr Çin'in. Sayısız çekirgeler gibi ve çekirgeler kadar doymak bilmez. Gizli güçlerin koruması altındaki oymaklar yöneldiler kuzeye doğru. Ey Rusya, unut eski muzaffer günlerini. Çift başlı kartal ezildi ve sarı bebeler oynuyorlar senin bayraklarından arta kalan çaputlarla. Üçüncü Roma kül oldu, bir daha asla dikilmemek üzere. Dipnot. From Malaysian waters to the Altai Mountains, chieftains from the Eastern Isles, at the walls of rebellious China, gathered their hosts, like innumerable locusts, and like them insatiable, protected by the occult power, the tribes headed north. O Russia, forget your former glory, the double-headed eagle is smashed, and yellow babies play, with wrecks remaining from your flags. Solovyev'in bahsettiği Doğu adalarının reisleri Japonlar. Üçüncü Roma dediği Moskova. Çinlilerle Japonların birleşeceklerini, önce Rusya'yı sonra da Avrupa'yı işgal edeceklerini öngörüyor. Böylece başlayacak olan yeni Tatarşina'nın 50 yıl süreceğini, Avrupa'nın topluca başkaldırmasıyla sona ereceğini söylüyor. İlginç olan büyük filozofun Japon'u, Çinli'yi, Malezyalı'yı, Altaylı'yı bir nefes aynı kefeye koyması, yani doğulu olmasında ne olursa olsun sendromu. Aslına bakarsanız Rusya'da 240 yıl süren Moğol istilasına Tatarşina, Tatar boyunduru denmesi de tuhaf. Çünkü kim Tatar, kim Moğol, kim Türk belli de değil. Devasa bir toprak parçası Orta Asya. Ne Avrupalılar ne de Ruslar tanıyorlar. Buna karşın Christopher Marlowe misali hayal mahsulü romantik biyografiler yazmaktan da geri durmuyorlar ki Orta Asya'ya karşı takılan tavır oryantalizmin yollarına aşina olan birisi için şaşırtıcı değil. Dipnot. Christopher Marlowe 1564-1593. Fiction About Timur. D-1405. 17. yüzyıla kadar Orta Asya'nın tamamına Tataristan demiş çıkmışlar. Bölge dillerini öğrenmeye başladıkları o yüzyıldan itibaren Tataristan dönmüş, Kırgızistan olmuş. Türkistan ve Türk kelimelerinin kullanılmaya başlanması 19. yüzyılda. Çar'ın ordularının bölgeye girmesinden sonra. Ne zaman ki Rus İmparatorluğu askeri valilikler atamaya başlamış, Müslüman kelimesi kullanılır olmuş. Nitekim Çarlık Rusyası'nın halklara isim takmak ve siyasi gelişmelere göre de değiştirmek gibi bir huyu var. Aynı durum diller için de söz konusu. Örneğin Kara Tatar olarak bilinen Altay dilini Oyrot olarak değiştirmişler ki, Oyrot Moğol oymaklarının birisinin adı olduğu için iki taraftan da yanlış yola sevk ediyor. Oyrot bir süre sonra Altay olarak tekrar değiştiriliyor. Uygur bir süre Tarançı oluyor, sonra tekrar modern Uygur. Kazak'a Kırgız deniyor ve benzerleri. Türkiye Türkçesine Türkiye şeklinde giren Türkik kelimesinin mucidi de Ruslar. Zaman içinde Türk kelimesi Osmanlı ile sınırlanıyor, akrabalar Türkik oluyorlar. Böylece yaratılan yapay yeni isimler kimin kim olduğunu saptanmasını imkansızlaştırıyor, bağları kopartıyor. Alexia ben bir doğuluyum deyip işin içinden çıkmayı denemem de bu yüzden. Öte yandan meğer Avrupa medeniyetinden olmamak şeklindeki benzer duyguyu paylaştığım pek çok Rus şair ve yazar var. Valery Bryusov, Vyacheslav Ivanov, Alexander Blok, Maximilian Voloshin ve diğerleri. Bu insanlar kendilerini Soloviev'in korktuğu yeni Asyalı barbarlarla özdeşleştiriyor, Batı medeniyetini yıkmak üzere yola çıktıklarını ilan ediyorlar. Ancak benzerlik orada bitiyor. Çünkü 20. yüzyılın başlarında Rus düşüncesini ve siyasi teorisini yönlendirmekte büyük rol oynayan düşünürlerin çıkış noktaları, Soloviev'in teorileri ve Çin kültürünü sunuş biçimi. Bunlardan birisi şair ve yazar Dmitri Meyerovski. Benim için şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu kanıtlaması bakımından özellikle öğreticiydi. Dipnot, Dmitri S. Merejkovski, 1865-1941, Polnoya Sobranich Sosyenichi, bütün eserleri 14, Moskova, 1914. Kendisini okuduğumda, daha doğrusu Galina çevirdiğinde, çünkü İngilizcesi vardıysa da bulamamıştık, 1920'li yıllarda Rusya'yı ziyaret eden bir Türk, örneğin Aydemir olsaydım, kendisiyle Avrupa medeniyetine karşı çıkmak üzere yapabileceğim bir ittifakın nedenli çürük olacağını düşünmeden edememiştim. Soloviev gibi Merejkovski de Çin'in ruhani temelini teşkil eden Lao Tzu'nun ve Konfüçyüs'ün öğretileri tanrısı olmayan bir din yani mükemmel bir pozitivizmdir diye yazmıştı. Burada sırlar yoktur, derinlikler yoktur, diğer dünyalılara geçişler yoktur. Her şey sade ve düzdür. Yıkılmaz bir aklı selim, yıkılmaz bir pozitivizm. Olan tek şey budur, başka da bir şey yoktur. Başka hiçbir şey düşünülmez. Darısı başımıza demeliymiş ama Soloviev gibi Merejkovski de Avrupa'nın Çinleşmesinden korkuyor. Çinliler sarı yüzlü mükemmel pozitivistlerdir. Avrupalılar ise mükemmeliyete henüz erişmemiş beyaz yüzlü Çinliler. Sarı tehlike budur, dışarıda değil içeridedir. Çin'in Avrupa'ya gelmesinde değil, Avrupa'nın Çin'e gitmesindedir. Bizim yüzlerimiz hala beyaz, ancak beyaz tenimizin altından akan o eski yoğun, kırmızı Aryan kanı değil artık. Gitgide Moğol ittifakını anımsatacak şekilde sarıya dönüşüyoruz. Gözlerimiz çekik değil ama bakışımız kısılmaya, darlaşmaya başlıyor. Ve Avrupa gündüzünün düz beyaz ışığı ya batan Çin güneşinin sarı ışığına ya da Japonya'nın doğan güneşine dönüşüyor. Alexi'nin büyük dayısı da benzer kaygılarla Rus köylülerinin uzak doğuya yerleşmelerini teşvik edenlerden. Stolypin'in 1908'de Devlet Duması'nda tabiat boşluğa izin vermez diye başlayan bir nutku var. Bizim uzak olduğu kadar çetin sınır topraklarımız aynı zamanda zengin topraklardır. Altın bakımından zengindir, kereste kürk bakımından zengindir ve devasa düzlükler tarıma elverişlidir. Beyler, nüfusu yoğun olan bir komşumuz olduğunu düşünürseniz bu koşullar altında sınır arazilerimizin uzun süre boş kalmayacağını teslim edersiniz. O topraklara Ruslar gitmezlerse yabancılar sızacaklar demektir ve daha şimdiden gelmeye başlamışlardır. Eğer hızla harekete geçmezsek bölge yabancılarla dolacak ve uyandığımızda o toprakların adlarından başka Rus olan bir yanlarının kalmadığını görebileceğiz. Dipnot, P.A. Stolypin Rehi e Gudervesnoy Dume, 1906-1911, Devlet Dumasından Konuşmalar, 1906-1911, Petrograd, 1916, sayfa 132-133. Sonuçta Avrupa Rusyası'ndan 170 bini aşkın Rus köylüsü uzak doğuya sevk edilirken, yabancı işçi alımına da yasak getiriliyor. Buna karşın Çinli nüfus yavaş da olsa artıyor. 1916'da Vladivostok'un 1/3'ü Çinli ve müjikler onlarla rekabet edemediklerinden yakınıyorlar. 1865 St. Petersburg doğumlu Merejkovski, Rus edebiyatında batınî devrim ile sonuçlanacak olan simgeci gümüş çağını başlatan adam olarak tanındığı için önemli. Stolypinler gibi Merejkovskiler de saraylı servet sahibi insanlar. Dmitri Merejkovski 1908'de 43 yaşında. Karı kocanın salonları dönemin yazarlarının, sanatçılarının toplantı mekanları. Kendisi gibi eşi de verimli bir entelektüel. Şaire, romancı, tiyatro yazarı, biyograf, yacı ve eleştirmen. Çiftin eserleri Moskova ve St. Petersburg'un önde gelen dergilerinde, gazetelerinde değişik isimler altında yayınlanıyor. Örneğin Anton Krajni, Roman Arensky. Doktora tezini Montan üzerine yapmış bir Fransız sever olan Merezhkovski, Tolstoy ve Dostoyevski ile zirveye ulaşan gerçekçilik geleneğinin sona erdiğini, yerine dini, batıni edebiyatın alması gerektiğini savunuyor. Galina Alekseyevna, Rus simgeciliğinin naturalizme ve gerçekçiliğe bir tepki olarak doğduğunu anlatmıştı. 1860'ların nihilist bazarovistlerine karşı ruhani bir çağrıymış. Çıkış noktaları ise Baudelaire, Ferland, Mallarme, Rimbaud geleneğinde Fransız sembolizmi. Simgeciler maddeciliğin hakim olduğu yoz bir dünyada kadim değerlerin yaşayabileceğine inanmıyorlar. Ruh yaratılışı itibariyle dindardır. Tanrının olmadığı bir dünyanın yalnızlık duygusu dayanılmaz olur. Simgeciler edebiyatın, sanatın toplumsal bir yarar sağlayabileceğine de inanmıyorlar. Onlara göre sanatçı, edebiyatçı, tanrı benzeri özgür bir varlıktır ki, ömrü ve eserleri daha yüksek ruhani bir varoluşa adanır. Elle tutulan ve sezilen dünyaların her ikisine de nüfuz eder, aralarında köprü oluştururlar. Galina tek derdi ruhani meselelerden ibaret olan tuzu kuru biri dediği Merezhkovski'den hoşlanmaz, Harp ve Sulh'taki Kont Pierre Bejikov karakterine benzetirdi. Nitekim başta Ortodoks'un kitaplı dinlerin hiçbirisinden haz etmeyen karı koca Merezhkovskiler, dönemin eğilimleri doğrultusunda bir dini cemaatle kendileri örgütlüyor, ne sanatı ne de felsefi olan faydacı ve pozitivist dünya görüşüyle savaşmaya duruyorlar. Bizler köle değil, Tanrı'nın çocuklarıyız ve onun çocukları kendisi gibi özgürdürler, Peder Grinko'nun risalesini hatırlatıyor. Tanrı'nın insanları diye tanınan Hristi mezhebiyle yakın ilişki içindeler ki, Duhoborlar ve Skopsi gibi Hristi'de ilk Gnostik Hristiyanların ve Bogomillerin varislerinden. Dipnot, Bogomil harekatı. 10. yüzyılda Balkanlar'da Yunan Ortodoks Kilisesi'ndeki ruhban yozlaşmasına tepki olarak ortaya çıktı. Diğerleri gibi bunlar da Ortodoks Kilisesi'nin hışmına uğruyor, ibadetlerini kiliselerinde değil, Kudüs ya da Siyon dedikleri gizli toplantı yerlerinde yapıyorlar. Papazlarına pilot deniyor çünkü onların kılavuzluğunda kaybolmuş uluhiyetlerine kavuşmak üzere arşın 7. katına yükseldikleri, fena fillah oldukları ayinleri var. Yine Vladimir Solovyev gibi Merezhkovskiler de kendilerinde var olan batıni güçleri, marifeti geliştirmek ve yeryüzündeki yaşamın suret değiştirmesinde meçhul babaya mutlaka yardımcı olmak, karabasandan böylece kurtulmak peşindeler. Dipnot aydınlanma değil merhamet, sayfa 443-446. Ve bütün bunlar benim fevkalade ilgimi çekiyor, hatta nefesimi kesiyordu. Her şeyden önce Rusya'daki kavganın nedenli sahici olduğunu görüyordum. Romancısı, ressamı, düşünürü, şairi, bilim adamı, insanın nihai kaderiyle ve çoğunlukla ölümüne uğraşmış ve uğraşıyor olmalarını, Pedermen cinayetinin gündemden düşmemesi, Başpiskopos Vyacheslav Polosin'in Müslümanlığa ihtidası, Çotinenko ve Bodrov'un sineması ve benzerleri çok düşündürücü buluyordum. Daha da düşündürücü bulduğum ruhani ya da dini bu uğraşın ülke çapında bir devrimci altyapı oluşturmuş olmasıydı ki sonuç güya maddeci ve tanrı tanımaz Bolşevik devrimiydi. Bolşevik devrimini ve Sovyet komünizmini çözümlemeye adanmış sayısız kitap yazılmıştı. Siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutları inceleyen akademik çalışmaların sonu yoktu. Buna karşın İsa'nın yerine Vladimir Lenin'i başarıyla ikame eden batıni devrimi mümkün kılan sosyal psikoloji pek az incelendi. İdeolojiyi gerçeğe tercih eden aydınlanma, ekolünün yetersizliği.